Ayrım 42, sayfa 522. 123. Victoria, San Pietro meydanında yukarı bakıyordu. Helikopter şimdi bir nokta gibi görünüyordu. Medya ışıkları artık ona uzanamıyordu. Pervanelerin gürültüsü uzak bir vızıltıya dönüşmüştü. O sırada sanki tüm dünya gökyüzüne odaklanmış gibiydi. Olacakları bekleyerek susmuşlar, boyunlarını gökyüzüne uzatmışlardı. Tüm insanlar, tüm inançlar, tüm kalpler bir atıyordu. Victoria'nın duyguları bir ızdırap kasırgasına tutulmuş gibiydi. Helikopter gözden kaybolduğunda yukarı yükselen Robert'ın yüzünü hayal etti. Ne düşünüyordu? Anlamamış mıydı? Meydandaki televizyon kameraları bekleyerek karanlığı inceliyordu. Sessiz bir geri sayımda birleşmiş bir sürü yüz gökyüzüne bakıyordu. Tüm medya ekranları aynı sakin manzarayı gösteriyordu. Parlak yıldızlarla aydınlanmış Roma göğünü. Victoria gözyaşlarının akmaya başladığını hissetti. Arkasında mermer eğimde duran 161 kardinal sessiz bir dehşetle yukarı bakıyordu. Bazıları ellerini kavuşturmuş dua ediyordu. Çoğu hareketsizce donmuş bir halde duruyordu, bazıları ağlıyordu. Saniyeler hızla geçiyordu. Dünyanın her yerinde, evlerde, barlarda, iş yerlerinde, havaalanlarında, hastanelerde ruhlar evrensel tanıklıkta birleşmişti. Kadın ve erkekler ellerini kenetlemişlerdi. Bazıları çocuklarını tutuyordu. Zaman askıda kalmış gibiydi. Ruhlar birlik içinde dona kalmışlardı. Sonra San Pietro'nun çanları insafsızca çalmaya başladı. Victoria gözyaşlarını bıraktı. Sonra tüm dünya izlerken süre doldu. Hepsinin en dehşet verici olanı olayın ölüm sessizliğiydi. Vatikan şehrinin üzerinde gökyüzünde ufacık bir ışık belirdi. Kısacık bir anda yeni bir ilahi cisim doğmuştu. Herhangi birinin görüp görebileceği gördüğü en saf ve en beyaz ışık noktası. Sonra olan oldu. Ani bir parıltı. Nokta, sanki kendisiyle besleniyormuş gibi göz kamaştırıcı beyaz bir yarıçap şeklinde gökyüzüne yayılarak büyüdü. Akıl almaz bir süratle hızlanarak ve karanlığı yutarak her tarafa savruldu. Işık küresi büyüdükçe tüm göğü yutmaya hazırlanan, hızla büyüyen bir canavar gibi şiddetlendi. Gittikçe hızlanarak aşağı onlara doğru iniyordu. Tamamıyla aydınlanmış insan yüzlerinden oluşan, gözleri kamaşmış kalabalık, ellerini gözlerine siper ederek ve boğuk bir korkuyla bağırarak hep birlikte soluyordu. Işık her tarafı kaplarken akıl almaz bir şey oldu. Büyüyen yarıçap, sanki Tanrı'nın isteğiyle engellenmişçesine bir duvara çarpar gibi oldu. Sanki patlama bir şekilde dev bir cam kürenin içinde kontrol altına alınmıştı. Işık keskinleşerek ve kendi içinde dalgalanarak geri tepti. Dalga önceden belirlenmiş bir çapa ulaşmış ve orada dönüyormuş gibi görünüyordu. O an için mükemmel ve sessiz bir ışık küresi Roma'nın üzerinde parladı. Gece gündüz olmuştu. Sonra isabet etti. Sarsıntı derin ve yankılıydı. Yukarıdan gelen gümbürtülü bir sarsıntı dalgası. Vatikan şehrinin granit temelini sarsarak, insanların ciğerlerindeki nefesi çekerek, bazılarını geriye doğru sendeleterek, cehennem gazabı gibi üzerlerine indi. Yankı, sıra sütunları titretti. Bunu ani bir sıcak hava akımı izledi. Rüzgar sütunların arasında ıslık çalarak ilerleyip duvarlara çarparken, kasvetli bir inleme çıkararak alanda hızla aktı. İnsanlar birbirlerine sokulurken toz üzerlerinde girdap gibi dönüyordu, mahşer tanıkları. Sonra küre belirdiği kadar hızlı bir şekilde içeri doğru çökerek içinden çıktığı minik ışık noktasına dönüştü. 124. Daha önce hiç bu kadar çok insan böylesine sessiz olmamıştı. San Pietro meydanındaki yüzler tek tek gözlerini kararan gökyüzünden aşağı çevirdi. Herkes kendi şaşkınlık anını yaşıyordu. Medya ışıkları da sanki üzerlerine çöken karanlığa saygıdan ötürü ışıklarını tekrar toprağa indirerek aynı şeyi yaptılar. Bir anlığına sanki tüm dünya hep birlikte başını öne eğdi. Kardinal Mortati dua etmek için diz çöktü. Diğer kardinaller de ona katıldı. İsviçreli muhafızlar uzun kılıçlarını indirerek sessizce durdular. Kimse konuşmuyordu. Kimse kıpırdamıyordu. Her yerde kalpler müşterek bir duyguyla parçalanmıştı. Matem, korku, endişe, inanç. Ve biraz önce şahit oldukları yeni ve dehşet verici güce karşı duyulan korku dolu saygı. Victoria Vetra, bazilikanın geniş merdivenlerinin en alt basamağında titreyerek duruyordu. Gözlerini kapadı. Kanında dolaşan duygu fırtınasının içinde tek bir kelime uzaktaki bir çan gibi çalıyordu. Eski, zalim. Geri göndermeye çalıştı ama kelime yankılanıyordu. Tekrar geri gönderdi. Acı çok fazlaydı. Kendini diğerlerinin akıllarından geçen görüntülerin arasında kaybetmeye çalıştı. Karşı maddenin insanı hayrete düşüren gücü. Vatikan'ın kurtuluşu. Kamerlengo. cesaretin başarısı, mucizeler, kendini düşünmeme. Ama kelime hala yankılanıyor, yüreğini sızlatan bir yalnızlıkla kargaşanın içinde çalıyordu. Robert. Onun için San Angelo Kalesi'ne gelmişti. Onu kurtarmıştı. Ve şimdi onun yaratısı yüzünden yok olmuştu. Kardinal Mortati dua ederken acaba kendisi de Camerlengo gibi Tanrı'nın sesini duyacak mı diye merak ediyordu. Bir insanın mucizelere inanması için bunların kendi başına mı gelmesi gerekiyor? Mortati eski bir dinin içindeki modern bir adamdı. Mucizeler onun inancında asla yer almamıştı. Elbette dini mucizelerden bahsediyordu. Kanayan avuçlar, ölümden dirilişler, kefendeki damgalar. Ama yine de Mortati'nin akılcı mantığı bu hikayeleri her zaman efsanenin bir parçası olarak görmüştü. Bunlar insanoğlunun en büyük zaafının sonuçlarıydı. Kanıta olan ihtiyacının. Mucizeler doğru olmalarını istediğimiz için hepimizin sıkıca sarıldığı hikayelerden başka bir şey değildi. Ama yine de biraz önce gözlerimle şahit olduğum şeyi kabul edemeyecek kadar modern miyim? Bu bir mucizeydi. Öyle değil mi? Evet. Tanrı Camerlengo'nun kulağına fısıldadığı birkaç kelimeyle araya girmiş ve kiliseyi kurtarmıştı. Buna inanmak neden bu kadar zordu? Eğer Tanrı hiçbir şey yapmasaydı, Tanrı hakkında neler söylenirdi? Tanrı'nın umursamadığı, bunu durduramayacak kadar güçsüz olduğu, bir mucize, mümkün olan tek yanıttı. Mortati hayret içinde diz çökerek Camerlengo'nun ruhu için dua etti. Bu yaşlı adamın gözlerini tartışılmaz inancın mucizelerini açan genç hazine vekiline şükranlarını sundu. Ama Mortati inancının nereye kadar sınanmak üzere olduğunu asla tahmin edemezdi. San Pietro meydanının sessizliği önce bir uğultuyla bozuldu. Uğultu mırıldanmaya dönüştü, sonra aniden bir gürültüye, bir anda kalabalık hep birlikte bağırmaya başladı. ''Bakın, bakın!'' Mortati gözlerini açtı ve kalabalığa döndü. Herkes arkasındaki San Pietro Bazilikası'nın önüne işaret ediyordu. Yüzleri bembeyazdı. Bazıları dizleri üzerine çöktü, bazıları bayıldı. Bazıları kontrol edilmez sıçkırıklara boğuldu. ''Bakın, bakın!'' Mortati şaşırmış bir halde uzanmış elleri takip ederek arkasına döndü. Bazilikanın en üst katını, kalabalığa bakan İsa ve havarilerinin çok büyük heykellerinin bulunduğu çatıdaki terası işaret ediyorlardı. Orada İsa'nın sağında, kolları dünyaya uzanmış, Camerlengo Carlo Ventresca duruyordu. 125. Robert Langdon artık düşmüyordu. Terör sona ermişti. Acı duymuyordu. Hatta rüzgar bile uğuldamıyordu. Sadece sanki sahilde huzurla yatıyormuş gibi suyun yatıştırıcı şırıltılı sesi duyuluyordu. Langdon farkındalık seviyesinde yaşadığı çelişkiyle bunun ölüm olduğunu sezinledi. Ona büsbütün sahip olan uyuşukluğun kendini almasına izin verdi. Bu hissin gideceği yere kadar kendisini de beraberinde götürmesine izin verdi. Duyduğu acı ve korku geçmişti. Hiçbir suretle yeniden aynını yaşamak istemiyordu. Aklında kalan son hatıra cehenneme yakışacak türdeydi. Al beni, lütfen. Ama ona huzur veren şırıltı aynı zamanda onu hayata geri çekiyordu. Onu bir rüyadan uyandırmaya çalışıyordu. Hayır, bırak beni. Uyanmak istemiyordu. Yaşadığı saadetin etrafında şeytanların toplandığını, sevincini parçalamak için yumrukladıklarını hissetti. Bulanık şekiller etrafında dönüyordu. Sesler bağırıştı. Rüzgar esti. Hayır, lütfen. Mücadele ettikçe daha da fazla öfkeleniyordu. Sonra huysuz bir şekilde yeniden yaşamaya başladı. Helikopter baş döndürücü bir yükselişe geçmişti. Langdon içeride kapana kısılmıştı. Açık kapının ötesindeki Roma ışıkları her geçen saniye biraz daha uzaklaşıyordu. Yaşama içgüdüsü ona kutudan hemen kurtulmasını söylüyordu. Langdon kutunun yarım mil düşmesinin 20 saniyeden daha az süreceğini biliyordu ama insanlarla dolu bir şehre düşecekti. Daha yukarı, daha yukarı. Langdon şimdi ne kadar yukarıda olduklarını düşündü. Küçük pervaneli uçakların yaklaşık 4 millik irtifa kazanabildiklerini biliyordu. Helikopter şu anda bunun büyük bir kısmını kat etmiş olmalıydı. 2 mil mi, 3 mü? Hala bir şans vardı. Zamanı doğru hesaplayabilirlerse kutu yere çarpmadan hem aşağıdan hem de helikopterden güvenli bir uzaklıkta patlayacaktı. Camerlengo, ya yanlış hesaplarsan dedi. Langdon şaşırarak döndü. Ön cama vuran yansımasından Langdon'ın düşüncelerini okuduğu anlaşılan Camerlengo ona bakmıyordu bile. Tuhaf biçimde Camerlengo artık kontrol panelinin önünde de oturmuyordu. Gaz kolunu bile tutmuyordu. Helikopter otomatik pilota bağlanmış ve yükselişe kilitlenmiş gibiydi. Camerlengo başının üstündeki kokpit tavanına uzandı ve kablo kutusunu eliyle yoklayarak oraya görünmeyecek şekilde bantlanmış bir anahtar çıkardı. Camerlengo koltuklar arasındaki metal yük sandığının kilidini çabucak açarken Langdon şaşkınlık içinde bakıyordu. bir tür siyah, geniş bir naylon çanta çıkartmıştı. Yanındaki koltuğa bıraktı. Langdon'ın aklından binlerce düşünce geçiyordu. Kamerlengo sanki bir çözüm bulmuş gibi seri hareket ediyordu. Kamerlengo ciddi bir tonla kutuyu bana ver dedi. Langdon artık ne düşüneceğini bilmiyordu. Kutuyu Kamerlengo'ya uzattı. 90 saniye. Kamerlengo'nun karşı maddeyle yaptığı şey Langdon'ı sersem etmişti. Kutuyu dikkatlice elleri arasına alan Kamerlengo onu yük kutusunun içine yerleştirdi. Sonra kapağı kapatarak anahtarla kilitledi. Langdon, ne yapıyorsunuz dedi. Bizi günaha girmekten kurtarıyorum. Kamerlengo anahtarı açık pencereden dışarı fırlattı. Anahtar gecenin içinde taklalar atarken Langdon ruhunun onunla beraber düştüğünü hissetti. Bunun ardından Kamerlengo naylon çantayı aldı ve kollarını askılarından geçirdi. Kemeri belinin etrafına dolayarak sırt çantası gibi oturttu. Yıldırım çarpmışa dönen Robert Langdon'a baktı. Kamerlengo, üzgünüm dedi. Böyle olması gerekmezdi. Sonra kapıyı açıp kendini geceye bıraktı. Langdon'ın şuursuz zihninde alev alev yanan görüntü canını acıtıyordu. Gerçek acı, fiziksel acı. Acıyordu, yakıyordu. Ölmek için, her şeyin bitmesi için yalvardı. Ama su kulaklarında daha yüksek sesle şırıldarken gözünün önünden yeni görüntüler geçmeye başladı. Onun cehennem saatleri yeni başlamıştı. Parçalar ve kırıntılar gördü. Panik manzaraları. Ölümle kabus arasında kurtarılmak için yalvarıyor ama zihninden geçen resimler giderek büyüyordu. Karşı madde kutusu erişemeyeceği bir yerde kilitliydi. Helikopter yukarı tırmanırken o yavaşça aşağı süzülüyordu. 50 saniye. Yukarı, daha yukarı. Langdon az önce gördüklerine anlam vermeye çalışırken kabinin içinde birden döndü. 45 saniye. Başka bir paraşüt bulabilmek için koltukların altını aradı. 40 saniye. Yoktu. Bir başka ihtimal olmalıydı. 35 saniye. Helikopterin açık kapısına koştu ve aşağıda uzanan Roma'nın ışıklarına bakarak uğuldayan rüzgara durdu. 32 saniye. Sonra seçimini yaptı. İnanılmaz seçimi. Robert Langdon açık kapıdan paraşütsüz atlamıştı. Gece sallanan vücudunu yutarken helikopter roket hızıyla yükselişe geçiyor gibiydi. Kendi serbest düşüşünün sağır edici gürültüsü helikopter pervanelerinin sesini bastırıyordu. Robert Langdon yere düşerken yüksek atlama yaptığı yıllar boyunca hiç tecrübe etmediği bir hisse kapılmıştı. Ölüm düşüşü sırasındaki muazzam yer çekimi kuvveti. Düşüşü hızlandıkça yer sanki onu daha da kuvvetli aşağı çekiyordu. Binlerce metre yükseklikten bir şehrin üstüne düşüyordu. Sonsuz bir asfalt ve beton yığınının üstüne. Şiddetli rüzgar ve umutsuzluğun ortasında bir yerlerde Kohler'in mezarından yankılanan sesini duyuyordu. Sabahın erken saatlerinde Cern'in serbest düşüş tüpünün başında söylediği kelimeler. Bir metrekarelik sürtünme düşen bir cismi %20 oranında yavaşlatır. Langdon şimdi böyle bir düşüşü yavaşlatmak için %20'nin yeterli olmayacağını fark ediyordu. Yine de ümitten çok geçirdiği felcin etkisiyle helikopterin kapısında eline aldığı tek nesneyi sıkıca kavradı. Tuhaf bir hatıraydı ama o anda ona umut veren tek nesneydi. Ön camın tentesi helikopterin arkasında duruyordu. 4'e 2 metre boyutlarındaki iç bükey dörtgen dikilmiş dev bir çarşafı andırıyordu. Hayal edilebilecek en kaba paraşüt benzeri. Bel kuşağı yoktu. Sadece ön camın kavislerine bağlamak için her iki ucuna halka ilmekleri eklenmişti. Langdon bunu kavramış, ellerini halka ilmeklerinden geçirmiş, sıkıca tutunmuş ve kendini boşluğa bırakmıştı. Son gençlik çılgınlığı buydu. Bu anın ötesinde hayata dair hayalleri yoktu. Langdon bir kaya gibi düştü. Önce ayakları, kolları havadaydı. Elleriyle halka ilmeklerini kavramıştı. Başının üstündeki tente mantar gibi kabarmıştı. Rüzgar onu acımasızca yalıyordu. O yere düşerken başının üstünde bir yerlerde yoğun bir patlama olmuştu. Tahmin ettiğinden daha uzaktan geliyordu. Hemen o anda bir şok dalgası ona çarptı. Ciğerlerindeki nefesin tükendiğini hissetti. Etrafındaki hava aniden ısınmıştı. Tutunmak için çaba sarf etti. Yukarıdan bir ısı duvarı hızla iniyordu. Tentenin tepesi inmeye başlamıştı ama dayandı. Langdon kabaran ışık örtüsünün tam kenarında hızla aşağı inerken kendini 300 metrelik gelgit dalgasını aşmaya çalışan sörfçü gibi hissediyordu. Sonra ısı birden geri çekildi. Yine karanlık serinliğin içinde aşağı düşüyordu. Langdon bir an için ümide kapıldı. Kısa süre sonra yukarı çekilen ısı gibi ümidi de kayboldu. Gerilen kolları onu tentenin düşüşünü yavaşlattığına inandırsa da rüzgar hala sağır edici bir hızla vücudunu ezip geçiyordu. Langdon hala hayatta kalmasına imkan vermeyecek bir hızla düştüğüne emindi. Yere indiğinde un ufak olacaktı. Aklından matematiksel denklemler geçiyordu ama anlam çıkartamayacak kadar hissizleşmişti. 1 metrekarelik sürtünme, hızın %20 azalması. Langdon'ın tek bildiği, üstündeki tentenin %20'den daha fazla yavaşlatacak kadar büyük olduğuydu. Ama ne yazık ki kendisini yalayıp geçen rüzgardan tentenin yeterli olmadığını çıkartabiliyordu. Hala çok hızlı düşüyordu. Kendisini bekleyen beton deniziyle çarpıştığında hayatta kalmasına imkan yoktu. Aşağıda uzanan Roma'nın her yerinde ışıklar yanıyordu. Langdon'ın düştüğü şehir, yıldızlarla aydınlanmış dev bir gökyüzüne benziyordu. Mükemmel yıldızlar topluluğunun şekli sadece şehri ikiye ayıran siyah bir şeritle bozuluyordu. Işık noktacıklarını şişman bir yılan gibi sarmalayan ışıksız geniş bir kurdele. Langdon aşağıdaki kıvrımlı siyah kuşağa baktı. Sonra birden beklenmedik bir dalga onu yine ümitlendirdi. Langdon adeta deli kuvvetiyle sağ eliyle paraşütünü aşağı çekti. Tente aniden aşağı çökerek dalgalandı ve daha az dirençle karşılaşacağı sağ tarafa meyletti. Langdon yan tarafa doğru sürüklendiğini hissetmişti. Bir kez daha elinin acısını aldırmadan daha kuvvetli çekti. Tente sallanırken Langdon vücudunun yana kaydığını hissetti. Yeniden altındaki kavisli siyahlığa baktı. Biraz daha sağında kalıyordu ama hala yeterince yüksekteydi. Çok mu fazla beklemişti? Tüm gücüyle paraşütünü çekerken artık bundan sonrasının Tanrı'nın elinde olduğunu kabul etti. Aşağıdaki yılanın en geniş yerine dikkatini vererek hayatında ilk kez bir mucize için dua etti. Sonrası bulanıktı. Aşağıdaki karanlık geri gelen dalış sezgileri. Bel kemiğinin refleksle dimdik kilitlenmesi ve parmak uçlarının burnunu aşağı vermesi. Hayati organlarını korumak için ciğerlerinin hava ile şişmesi. Bacaklarının çarpışa hazırlanması. Ve son olarak Tiber nehri hala aktığı için, suları köpüklü ve hava ile dolu olduğu için. Normal sulardan 3 kat daha yumuşak olduğu için duyulan minnet. Sonra çarpma gerçekleşti ve karanlık. Grubun gözlerini gökyüzündeki ateş topundan ayıran şey, çırpınan paraşütün gök gürültüsünü andıran sesiydi. Bu gece Roma'nın üstündeki gökyüzü türlü manzaralarla doluydu. Uzaya fırlatılan bir helikopter, muazzam bir patlama ve şimdi de nehrin minik adası Isola Tiberina'nın hemen kıyısında Tiber nehrinin köpüklü sularına dalan bu garip nesne. 1656 yılındaki veba salgınında hastaları karantinaya almak için kullanıldığından bu yana, adanın mistik iyileştirici özelliklere sahip olduğu düşünülürdü. Bu sebeple ada daha sonra Roma'nın Tiberina Hastanesi'ne mesken olmuştu. Vücut kıyıya çektiklerinde iyice hırpalanmıştı. Adamın zayıf da olsa hala nabzının atmasının hayret verici olduğunu düşündüler. Kalbini çarptıran şeyin Tiberina'nın efsanevi iyileştirme önünden kaynaklandığından şüphelendiler. Adam dakikalar sonra öksürmeye ve bilinci yerine gelmeye başladığında grup adanın gerçekten de sihirli olduğuna karar verdi.